Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Muata Ashby'nin Antik Mısır Ekonomisi adlı çalışması. Ekonomi, etik ve manevi gelişim arasındaki bağı kemetik, yani Antik Mısır merkezli bir düşünce çerçevesinde ele alan yorumlayıcı bir incelemedir. Kitap, parayı tek başına servet biriktirme aracı olarak değil, toplumun dengesi ve insanların bedensel, zihinsel, manevi iyiliği için kullanılması gereken bir araç olarak görür. Ashby'nin temel dayanağı maat kavramıdır. Maat, doğruluk, denge, adalet ve düzeni birlikte anlatan etik ilkedir. Yazar, Antik Mısır'daki iktisadi düzeni bu ilke üzerinden değerlendirir ve çağdaş piyasa düzenine yönelik ahlaki eleştiriler geliştirir. Bu nedenle eser, tarihsel ekonomi araştırmasından çok, Antik Mısır felsefesinden hareketle günümüzün para, yoksulluk, yönetim ve toplumsal sorumluluk meselelerini tartışan bir düşünce kitabıdır. Tasarruf ve yatırım da yalnız maddi getiri bakımından değil, insanın karakteri, bilgisi ve iç huzuru bakımından ele alınır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, maat, ekonomik kararların üstünde duran etik ölçüdür. Kitabın ana fikri, ekonominin ahlaktan bağımsız düşünülemeyeceğidir. Ashby, Antik Mısır düşüncesindeki maat ilkesini iktisadi hayatın temel ölçüsü olarak sunar. Maat, dar anlamda yasa ya da dini kural değildir. Doğruluk, denge, adalet, uyum ve sorumluluk gibi birbirine bağlı değerleri kapsar. Bu bakışta bir ekonomik uygulamanın başarısı yalnızca ne kadar gelir sağladığıyla ölçülmez. İnsanların güvenliğini, temel ihtiyaçlarını ve toplumdaki dengeyi koruyup korumadığı da belirleyicidir. Yazarın yaklaşımı, para yönetiminin insan davranışlarından ayrı bir teknik alan olduğu fikrine karşı çıkar. Hile, aşırı sömürü ve başkalarının yoksulluğundan çıkar sağlama, maat ile bağdaşmadığı için ekonomik açıdan da yıkıcı görülür. Bu çerçeve, Türkiye'de sıkça tartışılan geçim baskısı, gelir adaleti ve kamu kaynaklarının kullanımı gibi konulara doğrudan tarihsel çözüm sunmaz. Ancak ekonomik tercihleri toplumsal sonuçlarıyla birlikte değerlendirme yönünde bir düşünme zemini sağlar. Kitabın iddiası, kalıcı refahın denetimsiz kazanç arzusundan değil, adil ilişkiler ve ölçüllükten doğacağıdır. Dolayısıyla maat, eserde geçmişe ait soyut bir sembol değil, ekonomik gücün hangi amaçla kullanılacağını sorgulayan ahlaki bir pusuladır. İkinci olarak, para. Halkın esenliğine hizmet etmesi gereken bir araçtır. Ashby, Antik Mısır'daki para ve mali düzeni. Halkın esenliğini desteklemekle yükümlü bir yönetim anlayışı üzerinden yorumlar. Bu anlatıda halk, hekat kavramıyla ifade edilir. Heka ise Firavun'un yönetsel konumunu ve liderlik işlevini anlatmak için kullanılır. Yazar, Firavun'u sürüsüne rehberlik eden bir çoban benzetmesiyle açıklar. Bu benzetmenin amacı, yöneticinin servet üzerinde sınırsız kişisel hak sahibi olduğunu savunmak değildir. Tersine, yöneticinin elindeki ekonomik gücün halkın korunması ve düzenin sürdürülmesi için sorumluluk taşıdığını vurgulamaktır. Böylece vergi, kaynak yönetimi ve servet dağıtımı gibi meseleler ahlaki görev alanına girer. Kitap, devletin ekonomik hayata müdahalesine ilişkin modern ve ayrıntılı bir politika programı vermez. Bunun yerine, kamu otoritesinin yoksulluğu derinleştiren veya hileyi teşvik eden uygulamalara karşı sorumluluğunu tartışır. Bu yaklaşım, tarih boyunca Anadolu'da vakıf, Rimese ve İyaşe düzeni gibi toplumsal dayanışmayı önceleyen kurumların neden önemsendiğini düşünen okur için de tanıdık bir ahlaki soru oluşturabilir. Ezher'in vurgusu şudur, ekonomik kaynaklar yönetildiğinde asıl soru kimlerin kazandığı değil, toplumun bütününün daha dengeli ve güvenli hale gelip gelmediğidir. Üçüncü olarak, servet, beden, zihin ve ruhu birlikte kapsayan geniş bir kavramdır. Kitabın alt başlığında öne çıkan servet anlayışı, maddi birikimi insan hayatının tek ölçüsü olmaktan çıkarır. Ashby, bedensel, zihinsel ve manevi servetin birlikte geliştirilmesini savunur. Bedensel servet, kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, sağlığını koruyabilmesi ve güvenli koşullarda yaşayabilmesidir. Zihinsel servet, bilgi, muhakeme ve kişinin doğru karar verme yetisiyle ilişkilidir. Manevi servet ise etik disiplin, iç denge ve daha geniş bir insanlık sorumluluğu duygusudur. Bu üç alanın birbirinden kopması, kitabın mantığına göre yanıltıcı bir zenginlik görüntüsü yaratır. Maddi olarak güçlü, fakat bilgisiz, bağımlı veya etik açıdan yıkıcı davranan bir kişi gerçekten müreffeh sayılmaz. Tasarruf ve yatırım da bu nedenle yalnız para arttırma teknikleri olarak ele alınmaz. Kaynakları geleceği gözeterek kullanmak, eğitime zaman ayırmak, sağlığı ihmal etmemek ve arzuları sınırlamak da yatırımın parçalarıdır. Bu yaklaşım, kişisel finans kitaplarındaki hızlı getiri, borç azaltma ya da portföy oluşturma önerilerinden ayrılır. Okyora belirli yatırım araçları sunmaktan çok, varlıkla ilişkisinin amaçlarını sorgulatır. Kitabın pratik değeri, para kararlarının eğitim, sağlık, aile sorumluluğu ve karakter üzerindeki etkilerini aynı çerçevede düşünmeye davet etmesidir. Dördüncü olarak, piyasa düzeni, hile ve yoksulluk üzerinden ahlaki bir eleştiriye açılır, Ashby. Çağdaş ekonomik düzeni maat açısından eleştirirken özellikle hile, aşırı kâr güdüsü ve yoksulluğun toplumsal sonuçları üzerinde durur. Kitapta piyasa ekonomisi ve itibari para düzeni etik denetimden uzaklaştığında sahtekarlığı ve eşitsizliği besleyebilen yapılar olarak değerlendirilir. Bu, iktisat tarihinin bütün piyasa biçimlerini açıklayan akademik bir modeli değildir. Daha çok, ekonomik kurumların insan davranışını nasıl etkilediğine dair normatif bir eleştiridir. Yazarın sorusu nettir. Bir sistem bazı kesimlere kazanç sağlarken çok sayıda insanı güvencesizlik ve yoksulluk içinde bırakıyorsa, bu düzen ne ölçüde adildir? Bu bağlamda hapishane endüstrisi de ele alınır. Yoksulluk, dışlanma ve öfkenin suç davranışlarını besleyebileceği. Ardından cezalandırma sisteminin bundan ekonomik veya kurumsal çıkar üretebileceği düşüncesi ahlaki açıdan problemli bulunur. Kitap, suçun nedenlerine dair kapsamlı sosyal bilim araştırması yerine toplumun üyelerini ihmal etmesinin sonuçlarına dikkat çeker. Bu bölümün ayırt edici yönü, ekonomik adaletsizliği sadece gelir tablosu meselesi saymamasıdır. Güven, toplumsal barış ve insanların etik davranma kapasitesi de ekonomik koşullardan etkilenir. Böylece yoksulluk, bireysel kusurdan ibaret görülmeyip, toplumun düzeniyle bağlantılı bir mesele haline gelir. Son olarak, bireysel uygulama. Belirsizlik zamanlarında ölçülülük ve öz disiplin gerektirir. Eserin günümüze dönük tarafı. Büyük bir toplumsal dönüşüm gerçekleşmeden de bireyin, maat ilkelerine göre yaşayabileceği düşüncesidir. Ashby, aynı dünya görüşünü paylaşan bir topluluk bulunmadığında bile kişinin kendi imkanları içinde bu ilkeleri uygulayabileceğini belirtir. Bu uygulama, gösterişli bir zenginlik hedefinden çok ihtiyaçları ayırt etme, israfı azaltma, bilgiyi artırma ve başkalarına karşı dürüst davranma pratiğidir. Yazarın ekonomik çöküş ve belirsizlik tartışmalarıyla ilişkilendirdiği hazırlık fikri de bu zeminde anlaşılmalıdır. Buradaki temel mesaj, korkuyla spekülasyon yapmak değil, kırılganlıkları azaltacak bir hayat düzeni kurmaktır. Düzenli tasarruf, beceri edinme, sağlığı koruma ve bağımlılık yaratan tüketim alışkanlıklarını sınırlama, kitabın geniş servet anlayışıyla uyumludur. Bununla birlikte kitap okuyucuya bütçe tablosu, hukuki yatırım tavsiyesi veya kriz dönemleri için kesin finansal talimatlar sunan bir rehber değildir. Antik Mısır felsefesini modern kişisel finansın yerine koymak da doğru olmaz. Değeri, belirsizlik karşısında hangi değerlerin korunması gerektiğini sormasındadır. Kişisel güvenliğin toplumdan bütünüyle ayrı düşünülemeyeceğini, bireysel refahın da dürüstlük, paylaşım ve uzun vadeli sorumlulukla güçleneceğini ileri sürer. Sonuç olarak Antik Mısır ekonomisi, Antik Mısır dini ve felsefesiyle ilgilenen, para ile ahlak arasındaki ilişkiyi sorgulayan ve kişisel finansın yalnız teknik önerilerden ibaret olmadığını düşünen okurlara uygundur. Özellikle kemetik öğretilere yakınlık duyanlar, ekonomik adalet üzerine manevi bir dil arayanlar ve çağdaş tüketim kültürüne eleştirel yaklaşmak isteyenler kitaptan yararlanabilir. Okyar. Bu eserde hisse seçimi, piyasa tahmini, enflasyon hesabı veya ayrıntılı iktisat tarihi beklememelidir. Bunları arayanlar için kitap sınırlı kalacaktır. Buna karşılık, gelirin nasıl elde edildiği, servetin hangi amaçla kullanıldığı ve ekonomik kurumların insan onurunu koruyup korumadığı gibi temel soruları canlı tutar. Eserin pratik katkısı, tasarruf, eğitim, sağlık ve tüketim kararlarını tek bir sorumluluk çerçevesinde düşünmeye yöneltmesidir. Entelektüel katkısı ise, maat kavramını sadece dini veya tarihsel bir terim olarak değil, ekonomik düzeni değerlendirmeye yarayan bir etik ölçüt olarak sunmasıdır. Benzer kişisel gelişim ve manevi ekonomi kitaplarından ayrıldığı nokta, serveti beden, zihin ve ruhun birlikte iyiliği olarak ele almasıdır. ayrıca antik Mısır mirasını toplumsal refah ve yöneticilik sorumluluğu tartışmasına bağlar. Tarihsel iddiaları akademik kaynaklarla ayrıca karşılaştırmak isteyen okur için eleştirel okuma yararlı olur. Yine de kitap, ekonomik hayatın değerlerden bağımsız olamayacağını güçlü ve tutarlı biçimde savunan özgün bir yorumdur. Destek olmak isterseniz Muhata Aşbi, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.